Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, muhabbeti, merhameti üzerinize olsun kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bu programda da Türkiye'den ve dünyadan sizin için derlediğimiz haberleri, bilgileri, önemli gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, çay, hayatımızın her anında, sabah çay, akşam çay, şiirlerde çay, şarkılarda çay, romanlarda çay, çaycı, getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan, zindanda dakika farksızdır aydan, karıştır çayını, zaman erisin diyor zindandan Mehmet'e mektup şiirinde Necip Fazıl Kısakürek. Çay her yerde, çay günlük hayatta, çay edebiyatta, çay sanatta, yani o kadar hayatla iç içe olmuş ki çay, hatta derler ya çay dervişin mazotudur diye. Gerçekten her ortamın vazgeçilmezi, sohbet, muhabbet ortamlarının vazgeçilmezi, derttaşların vazgeçilmezi, akşam aile sohbetlerinin vazgeçilmezi. Hayatın her anında sabah çay, öğle çay, akşam çay, evde çay, işte çay. Her an, her lahzada çayla beraberiz sevgili dinleyiciler. Çayla adeta bir dost olmuşuz, adeta bir arkadaş olmuşuz, bir yoldaş, bir sırdaş olmuşuz. Öyle bir nimet çay ve çay hususunda önemli bilgileri, önemli içerikleri sizinle paylaşacağız. Bugün çay nasıl demlenir, çayın tarihi nedir, çay içiyoruz ama iyi bir çayı nasıl içeriz, çayın zararları nelerdir? Bunları sizinle paylaşacağız. Sevgili dinleyiciler, bilinen kaynaklara göre çayın dünyadaki varlığı 5000 yıllık bir geçmişe dayanıyor. 5000 yıl önce takriben Çin'de çayın ortaya çıktığı belirtiliyor. Çay dünyada sudan sonra en fazla içilen ve içme alışkanlığı gittikçe artan bir bitki olarak 5000 yıllık bir geçmişe sahip değerli dostlar. Yaygın bir efsaneye göre, yani çay nasıl oluştu, yani o bitkinin suyla buluşturulup demlenilip o mükemmel lezzetli kıvamına getirilişi nasıl oldu sorusunun cevabı ise şu sevgili dinleyiciler, bir efsaneye göre Büyük Çin İmparatoru Shennong'un hizmetlilerinden biri bahçede su kaynatırken bir yaprak o suyun içine düşer. Ve yaydığı koku İmparator Shennong'u çok etkiler. Kokusunu beğenen imparator tadını da denemek ister ve çay o gün bugündür insanoğlunun vazgeçilmez bir dostu haline gelir sevgili dinleyiciler. Çin'de içilmeye başlanan ve artık diğer ülkelere yayılım gösteren çayın yolculuğu ilk dönemde Kore, Japonya ve Vietnam üzerine etkili olmuştur. İnsanlar bu ülkelerde çay içiyorken çayın neredeyse bir diğer piri olan Hindistan'da da çay hala medikal amaçlarla kullanılıyormuş sevgili dostlar. Günümüze doğru yaklaşıldığında ise 18. yüzyılda çay eksperleri Çin'den çıkıp Portekiz'e gitmişler ve burada çay ekmeye başlamışlar. Çay endüstrisi böylece yavaşça kurulmuş. İngiltere'nin Portekiz'e gitmesi ve buradan çaya dair bilgilerin yanı sıra tohumları da almasıyla çay artık Avrupa'ya da aktarılmış değerli dostlar. Ancak basit görünen bu süreçte, yani 18. yüzyıla kadar çayın bir içecek olarak tüketimi hala yaygınlaşmamış. Aksine pahalı bir içecek olarak festival ya da özel durumlarda tüketilmiş. ...1785'ten sonra sevgili dinleyiciler, İngiltere ve İrlanda çayı günlük kullanıma entegre etmişler. Her şey burada da bitmemiş. İngiltere çayın nasıl içildiğini Hindistan'a tanıtmış ve burada büyük çay yetiştirmeleri yapılmış. Peki çay, önce Çin, sonra Uzak Doğu'nun geneli, sonra Avrupa derken nasıl Osmanlı'ya gelmiş, onun hikayesine bahsedelim sevgili dinleyiciler. Hükmettiği topraklardan kahveyi getiren ve tüm toprakları genelinde yeni bir kültüre ön ayak olan Osmanlı'nın çayla tanışma hikayesi İstanbul'daki birkaç dükkanın çay ithalatı yapmasıyla başlamış. Çayın değerli ve güzel bir içecek olduğunu farkına varan Osmanlı, Sultan II. Abdülhamit döneminde Çin'den getirilen fidanları Bursa'ya iktirmiş, ancak ekolojik nedenlerle burada çay yetiştirmek mümkün olmamış. Yapılan araştırmalara göre Türklerin çayla tanışıklığı aslında çok daha öncelere, Orta Asya'ya dayanıyormuş, hatta 12. yüzyıl bile diyebiliriz sevgili dinleyiciler. Bir Kazan Kırım Türkü ve dil ıslahçısı olan Abdülkayyum Nasiri'nin kitabı Fevakihül Cülesa'da ilk çay içen Türk'ün Hoca Ahmet Yesevi'ye olduğu vurgulanmış. Çay konusunda bilinenin aksine çok büyük bir varlık gösteremeyen Osmanlı bu sırada Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamış. Kaybettiği topraklar ve ticari anlaşmalar nedeniyle bir kültür haline gelen kahveyi oldukça pahalı bir ücrete ithal etmeye başlamış. Yemen'den gelen kahveler çok pahalı bir hal almış. Bu konuda önlem alınması gerektiğini düşünen Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye topraklarında yetiştirilebilecek bir bitki olan çayın yaygınlaşması için çalışmalara başlamış. Kahvenin pahalı yüzüne karşılık çay daha ucuza imal edilebilen ve kolay ulaştırılabilen bir içecek olmuş. 20. yüzyıla kadar çayla çok haşır neşir olmayan Türkler 1900'lü yıllarda Karadeniz'in özellikle Rize ilinde çayda önüne geçilemez bir büyüme gözlemlemiş. 1924 yılında devlet tarafından Rize'de çay yetiştirilmesi konusunda bir yasa çıkarılmış. 1930'lara gelindiğinde Gürcistan'dan alınan 70 ton siyah çay tohumu ekilmiş ve Rize'nin çay konusunda bir yıldız olması sağlanmış. Dönem dönem yapılan tüm regülasyonlara rağmen dünyada en yüklü miktarda çay üretimi gerçekleştiren ilk 6 ülke arasındaki yerimizi almışız sevgili dostlar. Sevgili dinleyiciler, baktığımız zaman aslında çayın milli bir içecek olduğu hususunda bir sahiplenme var. Ya da vatandaşlara sorduğumuz zaman, sokaktaki insanlara çayı sorduğumuz zaman çay bizim milli içeceğimiz diye bir tepki var. Ama görüyoruz ki ülkemizde 1900'lü yıllarda artık kalıplaşmaya başlamış ve biz o kadar değer vermişiz ki çaya, artık onun milli bir içecek olduğunu, bizden bir içecek olduğunu içselleştirmişiz. Dolayısıyla çay günümüze baktığımız zaman hayatın her anında bizimle birlikte. Günde 40 bardak çay içen, 50 bardak çay içen arkadaşlarım var. Hatta Erkan Radyo'da Damladan Derya'ya programını yaparken bir yarışmacımız gelmişti. Günde kaç bardak çay içiyorsunuz sorusuna yaklaşık olarak 40-50 cevabını verdiğinde ben bir şok yaşamıştım. Ve o dinleyicimizden hala hatırımda, diyordu ki kendisi, ben bir kafeye ya da kahvehaneye gitmeye, kitap okumaya gitmeye ya da bilmiyorum arkadaşlarımla oturmaya gitmeye korkuyorum. Çünkü çay içerken farkına varmıyorum çayı, kaç bardak çay içtiğimi. Ve hesap geldiği zaman, özellikle İstanbul'da sevgili dinleyiciler, bir çay 3 TL, 15 çay içse mesela dinleyicimiz 45 lira. Farkına varmıyorum çay, ne kadar çay içtiğimin, diyordu. Ve öğrenciyim, bu beni zorluyor, farkına varmadan içtiğim çaylar. Dolayısıyla artık kafelere gidip çay içmemeye gayret ediyorum, demişti. Bunu da bir anekdot olarak, Türklerin çaya bağımlılığını arz eden bir anekdot olarak sizinle paylaşayım. Çay sevgili dinleyiciler, her ne kadar tarihi anlamda bizde doğmamış olsa da, her ne kadar bizim ülkemizde, Türkiye'mizde tarihi Cumhuriyet dönemine dayanıyor olsa da, 1900'lü yıllara dayanıyor olsa da gerçekten milli bir içecek. Şimdi vereceğim rakamları duyunca siz de çayın artık milli bir içeceğimiz olduğu konusunda benimle hemfikir olacaksınız değerli Erkan Radyo dinleyicileri. Sevgili dinleyiciler, çay tüketimi hususunda dünyada birinciyiz. Ne Çin'in, yani çayın doğduğu Çin'de, ne çayın Çin'den sonra en çok tüketildiği ve yayıldığı bölge olan İngiltere'de bizden fazla çay içilmiyor değerli dostlar. Çay tüketiminde dünya birincisiyiz. Türkiye'de günde yaklaşık 250 milyon bardak çay içiliyor değerli dostlar ve çay tüketiminde kişi başı 1250 bardakla dünya birincisiyiz değerli dostlar. Kişi başı yıllık 1250 bardak çay düşüyor Türkiye'de ve günde 250 milyon bardak çay içiliyor değerli dostlar. Ve bu zikrettiğim rakamlar da kanıtlıyor ki bizim için, Türkiye'miz için, ülkemiz için çay milli bir içecek. Peki madem bu kadar çay sevdalısıyız sevgili dinleyiciler. İyi bir çayı nasıl yaparız? İyi bir çay nasıl demlenir? Çay demleme taktikleri nelerdir? Biraz da ondan bahsedelim. Çaydan daha fazla keyif alabilmek için taze, soğuk su kullanın diyor uzmanlar değerli dinleyiciler. Daha iyi bir demleme ısısına ulaşmak için demliği ısıtın, çayı dikkatlice ölçün. Fazla çay koymak hem ekonomik değil hem de çay acı bir tada kavuşur sevgili dostlar. Su kaynadığı anda demliğe ekleyin, tüm lezzetin açığa çıkabilmesi için 3-5 dakika demleyin. Çayı kuru, hava almaz bir kapta muhafaza edin. Unutmayın sevgili dostlar, fazla miktarda çay koymak ve pişirmek çayı bozar. Çayı asla ve asla pişirmeyin. Çay demlendikten sonra yapraklar alınmazsa hafif acı tanen tadı oluşur. Herkesin kendine göre bir dem ayarı vardır. Bu ayar kullanılan çay yaprağı miktarı ve demleme süresiyle kontrol edilebilir. Çayda bazı sorunlar oluyorsa, bunda sorunların cevabı var sevgili dinleyiciler. Çay sert ve acıysa, büyük olasılıkla fazla çay koymuşsunuzdur. Genellikle gerektiğini düşündüğümüzden daha azı yeterli olacaktır. Başlangıç olarak bir ölçekte demlik için kuralından vazgeçin. İkinci olasılıkta gereğinden daha uzun bir süre demlemenizdir. Çıkarılabilir bir filtreli demlikler ve presli kafeterya tipi çaydanlıklar idealdir değerli dostlar. Çay bulanık görünüyorsa bu aslında iyi bir işaret olabilir. Kaliteli Assam çayı köpüklenebilir ve ışığı yansıtır. Ancak çay gerçekten çok bulanıksa ya su ya da çay kötüdür. Çay tortulu görünüyorsa bu da genellikle kötü sudan kaynaklanır. Sudaki tortular bardağın veya fincanın yan duvarlarına yapışır. Sorun düşük kaliteli, küçük yapraklı çayların kullanımına da bağlı olabilir. Şişe suyu veya filtreden geçirilmiş su kullanmayı denerseniz çayın tortulu görünmesinin önüne geçebilirsiniz. Çayın tadı yavan. Bunun nedeni kötü kalite çay kullanıyor olmanız. Kendinize daha iyi davranın ve daha iyi çaylar kullanın. Suyu tekrar kaynatmış veya servis yapmadan kaynamasını beklememiş olabilirsiniz. Suyu kaynatın ve servis yapmadan tekraren kaynatın değerli dinleyiciler. Çay tatsız. Çay rafınızda gereğinden uzun bir süre beklemiş olabilir. Küçük miktarlarda ve sık sık çay alın. Hem böylece değişik lezzetli çayları da deneme şansınız olacaktır. Ağzını da açık bekletmiyoruz çayı sevgili dinleyiciler. Bir kapta bekletiyoruz ve çay alırken de azar azar alıp kısa sürelerde yeni çay alarak çayın tazeliğini korumasını sağlıyoruz değerli dostlar. Yörelere göre, bölgelere göre çayı demleme usulleri de var değerli dinleyiciler. Çayı nasıl demlemeliyiz? Bir çay nasıl daha lezzetli olur? Herkesin araştırdığı ve herkesin merak ettiği sorular arasında. Yani sadece suyla çayı buluşturmak, çay yapmak değil. Çay bir sanat, çay demlemek bir sanat aynı zamanda. İşte birkaç tane çay demleme usulü var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela ilki takla aşırma usulü. En büyük farkı tek çaydanlık kullanılmasıdır takla aşırma usulünün. Çaydanlık önce suyla doldurulur ve ocağın üzerinde kaynamaya bırakılır. 3 dakika kadar kaynadıktan sonra ocaktan indirilir, fokurdaması dinince üzerine yeterli miktarda çay konur. Çaydanlık ocak üstüne alınır, çayın 1-2 taşım kaynaması beklenir. Daha sonra çaydanlığın ağzı bir kağıtla kapatılır. Çaydanlık bir bezle sarılarak çay bir müddet bekletilir. Sonra da afiyetle içilir. Bu takla aşırma usulü demleme yöntemi sevgili dostlar. Ve en güzellerinden bir tanesi Erzurum usulü çay demleme. Demlenmeyi en uzun zamana yayan çay demleme şekli olarak bilinir Erzurum usulü çay demleme. Her iki çaydanlıkta suyla doldurulur. Küçük çaydanlığın içindeki soğuk suyun üzerine yetecek kadar çay konur. Büyük çaydanlık ocağın üzerine yerleştirilir, küçük çaydanlık da hemen üzerine hafif eğik olarak bırakılır. Alttaki çaydanlık sürekli kaynamalı, su azaldıkça üzerine su ilave edilmelidir. Küçük çaydanlıktaki çay ne zaman çökerse çayımız hazır demektir. Alttaki suyun buharı ile küçük çaydanlık ısıtıldığından bu demleme için biraz zamana ve sabra ihtiyaç vardır sevgili dostlar. Ama unutmayın, zahmetsiz rahmet, emeksiz yemek olmaz. Eminim ki ben bunu deneyeceğim. Erzurum usulü çay demlemeyi deneyeceğim. Eminim ki güzel bir kıvama, güzel bir lezzete kavuşacak. Bir diğer çay demleme usulü Kafkas usulü çay demleme. Porselen bir demliğin içine adam başı bir tatlı kaşığı tozu elenmiş çay konmuş. Önceden kaynatılıp soğumaya bırakılmış su yarısını biraz geçecek şekilde demliğe doldurulur. Peki ama neden akşamdan kaynatılıp dinlendirilmiş su tavsiye ediliyor? Bunun sebebi de gayet basit. Bir gece önce kaynatılıp dinlendirilen su yumuşar ve suyu sertleştiren maddeler dibe çöker değerli dinleyiciler. Kapağı kapatılan demlik daha önce ateşe konulan ve kaynayan çaydanlığın üzerine oturtulur. Çaydanlığın üzerinde 15-20 dakika kalan porselen demlik ateşten alınır ve üzerine bir havlu örtülüp 5-10 dakika dinlenmeye bırakılır. Suyun kaynatıldığı kabın içine kaplayan kirece benzer tabakayı ise sakın kazımayın. Aksine itinayla korumaya çalışın diyor uzmanlar. Çünkü kaynayan su sabaha kadar bekletildiği için suyun içindeki zararlı maddelerin dibe çöktüğünü, kirece benzeyen beyaz tabakanın da filtre görevi yaparak bu maddeleri tuttuğunu söylüyorlar. Böylelikle su yumuşaklığını koruyormuş değerli dostlar. Sevgili dinleyiciler, güzel bir çay için çay önemli, su önemli ve demleme usulü önemli. Bu üç ana madde çayımızın lezzetini etkiliyor. Peki bizim kullandığımız, yani halk arasında kaçak çay olarak bilinen ve İran ya da Irak gibi ülkelerden gelen çaylar da var. İşte bu kaçak çay hususunda uzmanlar bizlere uyarıyor sevgili dinleyiciler. Yani harekete konuk edelim derken çayın bize zarar vermesi de söz konusu. Uzmanlar kaçak çaydan uzak durulması gerektiğini söylüyor sevgili dinleyiciler. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlkay Erdoğan Orhan, kaçak çayda suni su bazlı boyalarla böcek ilaçlarının olduğunu ileri sürdü. Profesör Orhan, kaçak çay içinde taş kömürünün damıtılmasıyla elde edilen boya maddesi olan anilin var. Bu madde oksijene maruz kaldığı zaman oksitlendiği için rengi kahverengiye dönüşüyor. Dolayısıyla çayın içinde ayırt etmek çok mümkün değil ve kaçak çay birçok hastalığa neden oluyor açıklamasında bulunuyor sevgili dostlar. Küresel pazarda Türk çayının büyük gelişme gösterdiğini belirten Profesör Orhan, dünyanın en kuzey iklim kuşağında çay üretiyoruz. Üzerine kar yağan bir çay üretimimiz var. Türk çayı dünyanın en kaliteli çayına sahip. Üzerine kar yağdığı için böcek üretimine müsaade etmeyen zirai kültürümüz var. Böcek ilacı kullanımına gerek kalmıyor. Sağlık yönüyle baktığımızda içinde çok değerli ve çok faydalı bileşimler olduğunu görüyoruz. Kaçak çayla ilgili ülkemizde sıkıntı yaşıyoruz. Rize çayına göre daha koyu renkli, daha keskin bir aroması olan kaçak çaya özellikle Güneydoğu halkının rağbet ettiğini görüyoruz. Keskin bir tadı ve aroması var, daha acı açıklamasını yaptı. Kaçak çayın insan sağlığına zararlı olduğunu savunan Profesör Doktor İlkay Erdoğan Orhan yaptığı açıklamada şunları söyledi. Kaçak çay hakkında bilinenlerden birisi değişik kimyasal boyalar ilave edilmesi. Avrupa ülkelerine baktığımız zaman özellikle çay üretimlerinde kullanılan pestisit yani böcek ilacı oranları yüksek ve bunun aşağı çekilmesi için çalışılıyor. Çünkü pestisitler çok fazla kullanılması istenmeyen zirai ilaçlardır ve vücudumuzda kanserden damar, akciğer hastalıklarına ve bebek anomalilerine kadar birçok zararlara yol açabilen kimyasal maddelerdir. Çayın demini artırmak için eklenen kimyasallar da var. Kaçak yollarla yurda girdiği için sağlık açısından denetlenmesi mümkün değil. Vatandaş olarak da düşündüğümüz zaman vergi kaybı anlamında da ülke ekonomisine ciddi zarar veren bir durum. Kaçak çay çok daha fazla oranda kafein ve uyarıcı kimyasalları içerdiği için sağlık üzerine zararları var. Biz günde 40-45 bardak çay tüketen bir toplumuz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da çok fazla kafein almalarına sebep oluyor. Demir eksikliği, anemi, Türk toplumunda çok yaygın görülen bir durum. Bunun sebeplerinden birisi de kaçak çay tüketimi diyor Profesör Doktor Orhan sevgili dinleyiciler. Kaçak çaya suni boya katıldığını ileri süren Profesör Doktor İlkay Erdoğan Orhan, bunlar su bazlı boyalar. Suda çok çabuk çözülüyor. Bildiğimiz taş kömürünün damıtılmasıyla elde edilen boya maddesi anilin, oksijene maruz kaldığı zaman oksitlendiği için rengi kahverengine dönüşüyor. Zaten tadı acı, kokusu da hoş olduğu için çok fazla kaçak çayın içerisine renk kattığı için ayırt etmemiz mümkün değil. Anilin aslında ilaç etken maddesi, güçlü ateş düşürücü, fakat ilaç olarak kullanılması şu anda yasak. Çünkü zehirlilik oranı çok yüksek, kimyasal kanserojen olarak biliniyor. Bu da bahsettiğimiz gibi çaya katılan bazı boyalardan. Mesela bunun öldürücü dozu 250 mg civarında. Bu doza erişilmesi çok yüksek oranda çaya katılırsa mümkün açıklamasını yaptı sevgili dostlar. Aman diyelim, dikkat edelim sevgili dinleyiciler. Kaçak çay kullanarak hem sağlığımıza zarar vermeyelim hem de devletimize zarar vermeyelim. Dolayısıyla kaçak yollardan geliyor ülkemize. Herhangi bir sağlık kontrolü mümkün değil. Dolayısıyla bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Hem sağlığımız için hem de vergi kaçırılmasını engellemek için sevgili dinleyiciler. Sevgili dostlar, beden ve ruh hali üzerindeki ölçülebilir etkilere kıyaslandığında çay mı kahve mi daha etkilidir? Hangisi hangi durumlarda daha fazla etki bırakır? Onunla ilgili bir çalışma var. Onun birkaç detayını sizinle paylaşacağız. Birçok kişi açısından çay ve kahve gibi içecekleri tüketme nedeni kafeinin uyarıcı etkisidir. Sabahları hala tam uyanamamış bir haldeyken motorumuzu çalıştıran yağ gibidir bu içecekler, yani çay ve kahve. İçindeki maddelerden dolayı kahvenin uyandırma etkisi çaya göre çok daha fazladır. Bir fincan filtre kahvede 80 ila 115 mg kafein bulunurken çaydaki uyarıcı miktarı 40 mg'dır. Fakat bu uyarma etkisini tümüyle yansıtmaz. Dar kapsamlı bir araştırmada deneklere çay ve kahve verilmiş, her iki içeceğin kişiler üzerinde aynı uyarıcı etkide bulunduğu gözlenmişti. Kafein bakımından kahve ile eş değerde çayın kahveden daha uyarıcı etkide bulunduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, kafein dozunun her şeyi belirlemediğini, kişilerin beklentisinin de bu uyarıcılıkta etkili olabildiğini, favori içeceklerin tat ve kokuyla birlikte duyuları uyarıcı etkisi olduğunu belirtiyor sevgili dostlar. Bu araştırmanın sonuçlarına göre de çayın da en az kahve kadar uyarıcı etkisi olduğunu, ayıltıcı etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Peki çay ve kahvenin uykuya etkisi nedir sevgili dostlar? Çayla kahve arasındaki en büyük fark, başınızı yastığa koyduğunuz anda kendisini gösterir değerli dostlar. Bir günde aynı miktarda çay ve kahve içen kişiler üzerinde karşılaştırma yapan araştırmacılar, her iki içeceğin gün içinde benzer yararlar göstermesine rağmen kahve içenlerin geceleri daha zor uyuduğunu ifade ediyor. Çay içenler ise tam tersine daha uzun ve rahatlamış halde uyuyor. Sonuç olarak çay geceleri uykuyu olumsuz etkilemeksizin kahvenin sağladığı birçok faydayı sağladığı için karşılaştırmada kahveye göre fayda oranı daha çok olup ön plana çıkıyor ve kazanan oluyor sevgili dostlar çay ve kahve mücadelesinde. Sevgili dostlar, rengi itibariyle çayda, kahvede, dişlerde leke bırakıyor. Peki hangisi daha kalıcı ve daha çok leke bırakıyor dişlerde, çay mı yoksa kahve mi? Çoğu diş hekimi çaydaki doğal pigmentlerin diş minesine daha kolay yapıştığı konusunda hemfikir. Özellikle antiseptik klorheksidin içeren gargaralardaki bu maddenin mikroskobik pigmentleri daha fazla tuttuğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla kahvenin dişlerde daha az sararmaya yol açtığı söylenebilir sevgili dinleyiciler. Sevgili dostlar, yaklaşık %70'i su olan vücudumuz için su çok ama çok önemlidir. Çünkü bu mucizevi içecek vücudumuzun sağlıklı bir biçimde işlevlerini yerine getirmesini sağlar. Vücuttaki tüm hücre ve dokuların beslenmesi, kan yoğunluğu dengesi, vücut ısısının ayarlanması, zararlı maddelerin vücuttan ihraç edilmesi gibi birçok önemli fonksiyonu gerçekleşmesi için vücudumuzun yeterli miktarda suya ihtiyacı vardır. Bu nedenle yeterince su içmediğimiz takdirde vücudumuz bize çeşitli alarmlar vererek su içmemiz gerektiğini hatırlatmaya çalışır. Yeteri kadar su içmediğimizde baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi gibi belirtiler yaşamamız da bu yüzdendir. Tüm bu gerçekleri hepimiz bilsek de değerli dostlar, hala birçoğumuz gün içinde su içmeyi alışkanlık haline getiremiyoruz. Oysa bazı basit ufak tekniklerle su içme alışkanlığı kazanmak mümkün. İşte şimdi değerli dostlar sizinle su içmenizi sağlayacak basit yöntemler paylaşacağız. Daha çok su içmek için suyunuza aroma katabilirsiniz sevgili dostlar. Birçok insan suyu tatsız bulduğu ve içerken zevk almadığı için yeterince içemez. Bu yüzden suya aroma katmak su içmeye karşı daha istekli olmanıza sağlayabilir. Suyunuzun içine limon, elma veya salatalık gibi dilimler atabilirseniz veya nane yaprakları, çubuk tarçın koyabilirseniz tüm bu lezzetli yollar daha fazla su içmenizi ve aynı zamanda su içerken keyif almanızı sağlayacaktır. Bir başka önemli husus, su içmenizi kolaylaştıracak husus, suyu gözünüzün önünde bulundurun değerli dostlar. Su içme alışkanlığı kazanmakta zorlanıyorsanız bir süre bunu kendinize hatırlatmalısınız. Çünkü bazen su içmemenizin tek nedeni aslında aklınıza gelmiyor oluşudur. Oysa su bizim için hayati önem taşıyan ve unutulmaması gereken bir içecektir. Bu yüzden iş yerinizde masanızın üstünde yatağınızın başucunda bir sürahi, çantanıza bir su şişesi bulundurmaya özen gösterin. Kısacası en çok vakti geçirdiğiniz yerlere size su ihtiyacınızı hatırlatacak işaretler bırakın. Emin olun bu sayede gün içinde daha fazla su içmiş olacaksınız kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri. Suyunuzu her zaman serin tutun değerli dostlar. Çok soğuk değil ama oda sıcaklığından biraz daha soğuk bir su her zaman insana daha lezzetli gelir. Çünkü içimi daha ferah ve kolaydır. Bu yüzden suyunuzu serin tutmaya özen gösterin. Bu şekilde su içme isteğiniz daha fazla artacak ve suyun tadını daha lezzetli bulacaksınız sevgili dostlar. Kendinize bir hedef koyun suyla ilgili. Günlük su tüketiminizin hesabını tutun. Daha sonra eğer yeterince su içmediğinizi düşünüyorsanız mutlaka içtiğiniz su bardaklarını sayın. Kendinize bu konuda hedefler koymanız su içmek konusunda daha istekli olmanızı sağlayabilir. Mesela kendinize öğle yemeğine kadar 600 mililitre su içme şartı koşun sevgili dostlar ve bunun sonucunda da belli ödüller koyun kendinize ufak ufak. Bu sayede su içmek sıkıcı bir iş olmaktan çıkıp daha eğlenceli bir hale dönüşebilir. Bu da hem daha fazla su içmenizi sağlayacaktır hem de su içmenizi kolaylaştıracaktır sevgili dostlar. Ve yemekten önce veya sonra mutlaka su için. Su içme alışkanlığı kazanmak için her yemekten önce veya sonra su içmeniz gerekiyor. Çünkü su içmeyi herkes unutabilir ama yemek yemeyi kimse unutmaz sevgili dostlar. Yemeklerden önce veya sonra bir bardak su içtiğinizde hiç yoktan 1 litre su tüketmiş olursunuz. Bu da zamanla alışkanlık kazanmanızı sağlar. Tabii bu yemekten sonra belli bir süre geçmesini bekliyoruz. Su içmek için hemen yemeğin üzerine içmemize zararlı olabilir sevgili dostlar. Ama yemekten önce içebiliriz. Yemekten 45 dakika sonra da içebiliriz. Bu şekilde bu yöntemler sayesinde isterseniz tekrar zikredeyim. Suyunuza aroma katarak, suyu gözünüzün önünde bulundurarak, suyunuzu her zaman serin tutarak, kendinize suyla ilgili bir hedef koyarak, yemekten önce ve sonra su içerek su içmeyi alışkanlık haline getirebilir ve daha çok su içebilirsiniz sevgili dostlar ve böylelikle suya ihtiyacımız olan bedenimizi suya doyurmuş oluruz ve suyun faydalarına vasıl olmuş oluruz. Derler ya büyükler, su gibi aziz olun diyerek biz haber tadını noktalayalım. Değerli dostlar, çehrenizde tebessüm, gönlünüzde huzur daim olsun. Rabbim sizi sevsin, sevdirsin ve sevindirsin duasıyla haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek temennisiyle hoşça kalın, dostça kalın efendim.